Ayrım 13, Dreyfus olayı, Emil Zola, sayfa 150. Senatoya mektup. Bu sayfalar 29 Mayıs 1900 günü L'Aurore gazetesinde yayınlandı. Önceki yazıyla bunun arasında yine 8 ay geçti. Evrensel serginin kapıları 15 Nisan 1900 günü açıldı. Tam bir ateşkes dönemindeydik. Versailles'deki davam ertelenip duruyordu. Dava zaman aşımına uğramasın diye her 3 ayda bir mahkemeye çağrı çıkarılıyordu. Ertesi gün ise gitmeme gerek olmadığını bildiren başka bir kağıt alıyordum. Bay Bellom, Bay Varinar ve Bay Covard adlarındaki 3 uzman da olan davam da aynı biçimde sürüp gidiyor. Her ay ertesi aya bırakılıyordu. Alfred Dreyfus'un bağışlanmasından sonra ucubeyi olgunlaştırmak üzere genel af yasasının o zararlı yasanın çıkması için 15 aya yakın bir süre gerekmişti. Sayın senatörler, bir hakkı geri alma yasasına üzülerek oy verdiğiniz gün ilk yanılgıya düştünüz. Yasanın koruyucuları olan sizler bir sanığı doğruluklarından kuşku duyulan doğal yargıçlarının önünden almakla yasaya karşı suikast işlenmesine yol açtınız. Sözüm ona halkın iyiliği için hükümetin baskısına boyun eğdiniz. Adalete ihanet etmeye razı olursanız size vaat edilen huzur gelecekti. Bunun için eğildiniz baskı karşısında. Huzur. Unutmayın ki Yargıtay kararının ertesi günü meclisler toplanmış, dalgalanma ve heyecan daha şiddetli, daha öldürücü bir biçimde yeniden başlamıştı. Çıkardığınız özel durum yasasından arzu edilen haksızlığın elde edilmesi bekleniyordu. Umulanın tersine suçsuzun zaferi görününce sizler boşu boşuna lekelenmiş oldunuz. Biliyorsunuz yapılan akıl almaz adaletsizliği tamamlamak, yüksek yargı kurulumuza tokat indirmek için bir askeri mahkemede bulunabilmiştir. Bu saldırı onarılmadıkça ulusal vicdanımız utançtan kurtulamayacaktır. Bugün sizi ikinci kez en bayağı, en beceriksizce ve en tehlikeli yanılgıya düşürmek istiyorlar. Bu kez artık söz konusu olan bir hakkı geri alma yasası değil, boğma yasasıdır. Bundan önce yalnızca yargıçları değiştirmiştiniz. Bu kez ise artık yargıç bulunmadığını söylemeniz için kışkırtmalar yapılıyor. Adaleti karıştırıp bozmak üzere kabul ettiğiniz çirkin görevden sonra şimdi de adaletin iflas ettiğini açıklamakla görevlendirildiniz. Ve yeniden boğazınıza siyasal zorunluluk yumruğu dayatılıyor. Yurdun esenliği adına oyunuz sökülüp alınıyor. Huzurun yalnızca sizin kötü eyleminizle geleceği belirtiliyor. Huzur, ancak gerçek ve adalet huzur getirir. Yargıçları değiştirerek elde edemediğiniz huzuru, onları ortadan kaldırarak asla sağlayamazsınız. Çünkü böylece toplumun çürümesini hızlandırıyor, ülkeyi daha büyük yalanlara ve kinlere atıyorsunuz. Günün birinde bu yolun bayağılığı ortaya çıkınca, şimdiye dek gizli tutulan pislikler sonunda ulusu zehirleyip çıldırtınca, bunun sorumluları, suçluları siz olacaksınız. Cinayet işlemenize yol açan zayıflığınız tarihe geçecek. Milletin yetersiz vekilleri olarak anılacaksınız gelecekte. Sayın senatörler, 2 ay kadar önce komisyonunuz tarafından dinlenmemi istediğim zaman amacım özellikle bizi tehdit eden genel af tasarısını komisyon üyeleri önünde protesto etmekti. Bugün bu mektubu genel af yasasında tartışmaya çağrılacağınız bir sırada protestomu daha etkili biçimde yinelemek için yazıyorum. Benim kişisel görüşüm açısından böyle bir yasayı adaletsizlik, ulusal onurumuz açısından ise silinemeyecek bir leke sayıyorum. Komisyonunuz önünde söylediklerimi burada da yinelememe bilmem gerek var mı? Durmadan aynı şeyleri söylemek sonunda insana bir bakıma usanç ve utanç veriyor. Tüm dünyanın bildiği uzun zamandan beri hükmünü verdiği bir öyküdür bu. Yalnızca Fransızlar bu konuda siyasal ve dinsel hırsların çılgınlık nöbeti içinde kavgayı sürdürebilirler. Komisyon önünde bundan daha zırva ve daha kaygılandırıcı bir af olamayacağını ve bunun hukukla alay etmek anlamını taşıdığını belirttim. Çünkü burada türlü eylemlerin tuhaf karışımını aftan yararlandırmak söz konusudur. Bunlardan birçoğu mahkemelerden bile geçmiş değildir. Ayrıca genel affın bize karşı, hukuku savunanlara karşı, gerçek canileri kurtarmak için hazırlandığını söyledim. İki yüzlü ve küçük düşürücü bir bağışlama ile ağzımız kapatılacak, namuslu kişilerle alçaklar aynı kefeye konup suçlular korunacaktı. Bu sonunda ulusal vicdanı çürütecek büyük bir iki yüzlülüktü. Tüm bunları o gün söyleyen yalnız ben değildim. Albay Picquart ile Bay Joseph Reinach da benim gibi komisyon tarafından dinlenmek istemişlerdi. Böylece durumları büsbütün ayrı olan üç kişi komisyonun karşısına çıkıyorlardı. Bu üç adam davadan önce birbirlerini tanımıyorlardı. Birbirine zıt üç ayrı dünyadan gelmişlerdi. Birisi salt bir kovuşturma tehdidi altında savaş konseyi karşısında bulunuyordu. Ötekinin ağır cezada bir davası sürüp gidiyordu. Üçüncüsü gıyabında 3000 frank para cezasına ve bir yıl hapse mahkum olmuştu. Tüm bunlara hiç önem verilmiyordu. Üçünün de durumları birleştiriliyor, hepsi için aynı sakat ve karışık çözüm yolu bulunuyordu. Tüyler ürpertici bir duruma düşürülmüş olmalarından, hayatlarının mahvedilmiş olmasından hiç kimse kaygılanmıyordu. Ortada kolay kolay arınamayacakları suçlamalar vardı. Her üçü de iyi niyetlerinin kanıtlarını ortaya koyabilirlerdi. Ama buna hiç kimse aldırmıyordu. En sonunda onlar da haydutlarla omuz omuza gösterilip lekeleniyorlardı. Dünya ölçüsünde bir adaletsizliğe ve alçaklığa yurtseverce bir yüce gönüllülük rengi vermek üzere rezilce bir komedi oynanıyor. Ve bu üç adamın yaralanmış yurttaşlar olarak duydukları derin acıyla, büyük Fransa'ya karşı besledikleri engin sevgiyle ve bağlılıkla protestoda bulunmalarını istemiyorsunuz. O üç adam ki her zaman Fransa'ya yaraşır evlatlar oldukları kanısını beslemişlerdir. Hiç kuşkusuz ben yine de tüm gücümle protesto ediyorum. Eminim ki Albay Picquart ve Bay Joseph Reinach'la komisyonunuzun önünde tanıklık ettiğimiz günkü gibi bugün de benimle birlikte protestolarını sürdürüyorlar. Tüm olup bitenleri herkes biliyor sayın senatörler ve siz herkesten iyi biliyorsunuz. Siz ki iğrenç serüvenin hazırlandığı politika kulisinin içindesiniz. Komisyonunuz da tüzel sıkıntıyı biliyordu. Uzun zaman tartışma konusu oldu bu. Komisyonun kötü bir tasarıya destek olmaktan duyduğu tiksinti ortadaydı. Hükümetin bildiğiniz koşullar içindeki baskısı da söz konusuydu. Eminim ki böylesine alçaklıkların, yalan ve cinayetlerin, apaçık kanunsuzluk ve adaletsizliklerin hiçbir zaman hiçbir yerde görülmediğini içinizden siz de kabul ediyorsunuz. Dahası tüm bunlar sizi dehşet içinde bırakan tüyler ürpertici suikastlar ve yüz karası yığınıdır. Tüm bu rezilliklerden ülkeyi nasıl temizlemeli? Geçmişin Fransa'sı eski temellerine dek yıkılmadan ve en sonunda yarının genç ve onurlu Fransa'sını kurmak zorunda kalmadan nasıl herkese adalet vermeli? Böylece en katı beyinlerde en alçakça düşünceler doğuyor. Ortada pek çok ceset var. Bunları çarçabuk gömmek için bir çukur kazılacak ve bir daha bunlardan söz edilmeyeceği umulacak. Tüm bunlar cesaretlerin çürümesi ve üzerlerini örten ince toprak tabakasının üstüne çıkması, çok geçmeden de tüm ülkeyi vebadan kırıp geçirmesi karşılığında yapılacak. Durum bu, öyle değil mi? Bir noktada anlaşıyoruz. Toplumsal yapının derinliklerinden çıkıp ortaya dökülen kötülük tüyler ürperticidir. Ayrıldığımız tek nokta hastalığı iyileştirmek için tutulacak yol konusudur. Siz hükümet edenler kötülükleri örtbas etmekten yanasınız. Gözle görülmeyenin var olmadığına inanıyor gibisiniz. Oysa biz sıradan yurttaşlar kötülüklerden arınmak, çürümüş elemanları yakmak, bedenin tepeden tırnağa sağlığına ve gücüne kavuşması için yıkıcı tohumlara son vermek istiyoruz. Gelecek kimin haklı olduğunu ortaya çıkaracaktır. Öykü son derece yalın sayın senatörler ama burada özetini yapmak yararsız. Dreyfus davasının başlangıcında yalnızca bir adalet sorunu vardı. Ortada bir adli hata bulunuyordu. Hiç kuşkusuz başkalarından daha adil, yürekli, daha şefkatli birkaç yurttaş hatanın düzeltilmesini istediler. Kişisel olarak ben önceleri sorunun başka yanını görmedim. Ama çok geçmeden iğrenç serüven sürüp gittikçe sorumluluklar yukarıya doğru çıkıp askeri şeflere, yüksek görevlere, iktidardaki kişilere ulaştıkça sorun siyasal bünyeyi baştan başa sardı. Ünlü dava Fransa'nın yazgısını belirleyecekmiş gibi görünen korkunç ve genel bir bunalım halini aldı. Böylece iki taraf yavaş yavaş birbirleriyle kavgaya başladı. Bir yanda tüm gericiler sahip çıkmak istediğimiz gerçek cumhuriyetin tüm düşmanları, ayrıca bilerek ya da bilmeyerek dinsel, askeri ya da siyasal çeşitli biçimlerdeki otoriteden yana olanlar. Öte yanda geleceğe yönelik tüm özgür eylem, bilimle kurtulmuş tüm beyinler, gerçeğe, adalete yönelenler, sürekli ilerlemeye inananlar. Bu kişiler ki fetihleri bir gün insanlığa daha fazla mutluluk getirecektir. Sözün kısası, iki taraf birbirine girince savaş amansız oldu. Böylece Dreyfus davası tüzel bir dava iken ve öyle kalması gerekirken siyasal bir dava halini aldı. Sorunun tüm kötülüğü burada. Dava 30 yıldan beri rejimi kemiren cumhuriyet düşmanlarının zehirleyici ve bozguncu çalışmalarının ansızın yüzeye çıkması için bir fırsat oldu. İş o hale geldi ki Voltaire'in Fransa'sı bir sabah erkenden uyanınca kendini papaz egemenliği altında Roma'dan emir alan bir ordunun elinde bulacaktı neredeyse. Aldatıcı görünüşler bir anda yok oldu. Cumhuriyetin etiketten başka bir şey olmadığını fark ettik ansızın. Her yanı mayınlanmış bir alanda yürüdüğümüzü hissettik. Yüzyıldan beri demokratik alanda kazanılanlar birden yıkılıp gidecekti. Fransa gericiliğin pençesine düşecek hale geldi. Tüm yakınmalar bundandır. Durumun dehşet veren yanı budur. Meclislerin ve hükümetin korkaklığı yüzünden yavaş yavaş yuvarlandığımız manevi düşüşü göstermektedir bu durum. Bir meclis, bir hükümet yarından çekinerek korkak davranırsa düşüş hızlanır ve kaçınılmaz olur. Elinde gerekli çarkların bulunmadığını, görevlilerinin itaat etmediğini, askerlerin disipline titizlik göstermediğini, yüksek görevlilerin doğruluktan ayrıldığını fark eden kişilerin iktidarda olduğunu düşünün. Yalancı ve sahteci olan bir General Mercier'i tüm generaller desteklerse hakkında nasıl kovuşturma açılır? Sorumsuzluktan yana olan yargıçlar bulunduğunu bildiğiniz sürece gerçek suçluları nasıl mahkemeye verirsiniz? Hiçbir görevli emirleri dürüstçe yerine getirmediği sürece nasıl doğru yolda hükümet edilir? Böyle koşullarda ülkesini devrimci eylemle de olsa kurtarmaya kararlı bir kahramanın, büyük bir devlet adamının iktidara geçmesi gerekir. Bugün böyle kişiler bulunmadığı için güçsüz ve beceriksiz bakanlarımızın bozguna uğradığını gördük. Suç ortakları ve aşağılık kişiler olmadıkları halde deliye dönen meclislerin darbeleri altında birbiri üstüne yığıldılar. O meclisler ki fesat komitelerinin aleti oldular, kısır bencilliğin ve kişisel sorunların rezilliklerine düştüler. Ne var ki iş bu kadarla da kalmadı. İşin en ağır ve acıklı yanı ülkenin iğrenç bir basın tarafından zehirlenmesine olanak verilmesiydi. O basın ki ülkeyi büyük bir küstahlıkla yalanlara, iftiralara, edepsizliklere ve sövgülere boğdu, onu deliye döndürdü. Yahudi düşmanlığı artık kiliseye gitmeyen inançsızlar topluluğunda dinsel tutkuları uyandırmak için geçmiş kinlerin gaddarca sömürüsünden başka bir şey değildi. Milliyetçiliği de soydu, yurt sevgisinin bayağı sömürüsü haline getirdiler. İğrenç politikanın tuttuğu yoldur bu. Bu öyle bir yoldur ki ülkenin yarısı öbür yarısı tarafından ihanete uğradığı, yabancıya satıldığı kanısına vardığı gün iç savaşa neden olacaktır. Çoğunluk öyle yanıltıldı ki sahtelikler, gerçek haksızlıklar hak diye işlendi. Sırf Yahudi olduğu için bir insana hüküm giydirilirken bir tek sözcük dinlemek istemediler. Hiçbir uyarıya kulak asmadan sözde hainlerin peşine düştüler. O hainler ki tek tutkuları Fransa'nın onurunu yıkımdan kurtarmaktı. 3 yıldan beri şu acıklı görünüme tanık oluyoruz. Vekilliğini yitirmek korkusuyla bu hakkını nasıl kullanacağını bilmeyen bir parlamento, Fransa'yı kışkırtıcıların, halkı zehirleyenlerin eline düşürdükten sonra her an düşürülmek korkusuyla titreyen bir hükümet. Öyle bir hükümet ki birkaç gün daha fazla iktidarda kalabilmek için temsil ettiği rejimin düşmanlarına en ağır ödünleri veriyor. Sayın senatörler, yeni bir genel af ödülüne karar vermenizi sağlayacak olan da tüm bu nedenler değil midir? Çünkü böyle bir afla hiçbir bakanlığın haklarında kovuşturma açamadığı büyük suçlular en sonunda cezadan kurtulacaklardır. Hükümeti sürekli güçsüzlüğü yüzünden düştüğü ölümcül sıkıntıdan kurtarmak gerektiğini söylerken aslında kendinizi kurtarmayı düşünüyorsunuz. Eğer General Mercier ilk suçunu işler işlemez enerjik, namuslu bir devlet adamı onun yakasına yapışsaydı her şey çoktan yoluna girmiş olacaktı. Ne var ki adaletin geriye doğru attığı her yeni adım doğal olarak suçları yüreklendirdi. Bu durum karşısında alçaklıklar öylesine ölçüsüzce arttı ki bugün davayı adil bir çözüme ulaştırmak, Fransa'nın çıkarlarına uygun bir sonuca bağlamak için tam bir yüreklilik gerekmektedir. Oysa hiç kimse böyle bir yürekliliğe sahip görünmüyor. Yahudi düşmanlarının ve milliyetçilerin hakaret yağmuruna uğramak korkusuyla herkes titriyor. Hiç kimse bu tutuma karşı çıkmayı göze alamıyor. Belirli bir seçmen çoğunluğunun zehirlenerek sürüklendiği çılgınlığı herkes kolaylaştırıyor. O kadar ki şu anda bir kez daha korkaklığa pes etmiş bulunuyorsunuz. Ülkeyi gitgide üstün ve gözü pek bir tutum alan gericiliğin kollarına bırakacak korkakça bir davranış içindesiniz. Böyle olmakla birlikte can sıkıcı sorunların hasır altı edilmesiyle her türlü engelin ortadan kalkacağını düşünecek kadar da çocukça bir tutum içinde bulunduğunuzu fark edemiyor musunuz? Son 3 yıl boyunca siyaset adamları Dreyfus olayı diye bir sorun bulunmadığını ya da artık böyle bir sorun kalmadığını yineleyip durdular. Oysa Dreyfus olayı mantıksal gelişimini izlemekten geri kalmadı. Çünkü şurası bir gerçekti ki sorun ancak sonuca bağlandığı zaman ortadan kalkmış olacaktı. Yürüyen gerçeği hiçbir insan gücü durduramaz. Bugün yeni bir panik havasının estiği bir sırada yine dehşete kapıldınız. Dreyfus olayı diye bir sorun kalmadı ve hiçbir zamanda çıkmayacağı konusunda yeniden bildiri yayınlamaya kararlı görünüyorsunuz. Dreyfus sorununu gömdüğünüz çukuru daha fazla kazıp üstüne affı örterseniz onun bir daha ortaya çıkamayacağını umuyorsunuz. Boşuna çaba, hak ve adalet yerini bulmadıkça Dreyfus sorunu bir hayalet, acı çeken bir ruh gibi geri dönecektir. Halkın huzuru ancak gerçek ve adaletle sağlanır. İşin en kötü yanı şu ki adaleti boğarak huzuru sağlayacağınızı düşünürken belki de iyi niyet taşıyorsunuz. Pek çok arzulanan huzur içindir ki namuslu yasamacılar olarak vicdanlarınızı vatan uğruna kurban ediyorsunuz. Vah zavallı saflar ya da sırf bencillikleri yüzünden beceriksiz davrananlar. Bir kez daha boşu boşuna şerefinizi 10 paralık edeceksiniz. Siz suçluları hoşnut etmeye çalıştıkça onlar daha çok bağırıyor, sövgülerini arttırıyorlar. Onlar için onların elebaşılarını zindandan kurtarmak için hazırladığınız affı bizim kopardığımızı aykırıyorlar. Sizler hain oluyorsunuz, bakanlar hain oluyorlar, cumhurbaşkanı bir hain oluyor. Ve hazırladığınız yasaya oy verdiğiniz gün hainleri kurtarmak için hain görevi yapacaksınız. Affın ertesi günü ölüm dansını oynayacak yamyamların alkışları arasında sizi bir çamur dalgası örtecek. Görmüyor musunuz, duymuyor musunuz? Sergi boyunca olaydan söz edilmeyeceği, susulacağı konusunda uzlaşma olduğundan bu yana durmadan konuşan kimdir? Son belediye seçimleri sırasında yalan ve hakaretler kampanyası açarak Paris'i kim zorladı? Orduyu yeniden bu yüz karası işlere karıştıran kimdi? Hükümeti düşürmek için gizli dosya dedikodusunu yayan kimdir? Dreyfus olayı milliyetçilerin antisemitistlerin kızıl hayaleti haline geldi. O olmadan hüküm süremezler. Ülkeyi terörle ellerinde tutabilmek için sürekli olarak ona gerek duyuyorlar. Eskiden imparatorluğun bakanları kızıl hayaleti harekete geçirerek yasama organından nasıl her şeyi elde etmişlerse onlar da zavallı kişileri şaşkına çevirmek için olayı silah olarak kullanmaktan başka yol bulamazlardı. Nasıl bir yatışma sağlanacağını şimdi bir kez daha belirtelim. Çıkaracağınız af Cumhuriyet Fransası'nı yıkmak için Dreyfus olayını sömüren fesatçıların elinde yeni bir silah olmaktan öteye geçemeyecektir. Fesatçılar aftan güç alarak olayı sömürmeyi öylesine sürdürecekler ki ulus artık gerçeğin ve adaletin ne yanda olduğunu hiçbir zaman bilemeyecektir. Bu tehlike karşısında yapılacak bir tek iş vardı. Geçmişin güç birlikçilerine karşı savaşı kabul etmek, yönetimi düzeltmek, yüksek görevlileri, büyük komutanları değiştirmek. Papaz egemenliği yanlısı olarak çürümüş görünen kadroyu yenilemekten başka yol yoktu. Ülkeyi eylemlerle aydınlatmak, gerçeği söylemek, adaleti sağlamak gerekiyordu. Meydana gelen olayların verdiği olağanüstü dersten yararlanmak, halkın belki ancak 100 yılda aşabileceği bir yolu 3 yılda dev adımlarla aşmasını sağlamak için zorunluydu bu. Hiç değilse geleceğimiz adına savaşı kabul etmek ve gelecekteki yüceliğimiz için olabildiği ölçüde zafer elde etmek gerekiyordu. Bugün yine bunca alçaklıkların çıkardığı engellere karşın tutulacak bir tek yol var. Gerçeğe dönmek, adalete dönmek. Gerçek ve adaletin dışında kalan bir ülkenin kısa zamanda yıkılacağına kesinlikle inanmak. Sevgili ve büyük Labori, sözünü ettiğim o korkaklık saatlerinin birinde susturulmuş olmasına karşın kusursuz dil uzluğu ile gerekeni söylemek fırsatını buldu. Madem ki hükümet olaya karışmaktan vazgeçmedi, sorunu çözüme bağlaması gereken mahkemelerin işine karıştı. Siz sayın senatörler, ulusun huzuru ve iyiliği için işi bitirmek zorundaydınız. Ve bir kez daha söylüyorum, eğer zavallı af yasanızın bu sonuca ulaşacağını hesap ediyorsanız, eski yanılgılarınızı son bir yanılgıyla daha ağırlaştırıyorsunuz demektir. Öyle bir yanılgı ki öldürücü olabilecek ve anılarınıza çok ağır darbeler indirecektir. Beni şaşırtan konulardan biri de sayın senatörler, Dreyfus sorununu yeniden başlatmayı istemekle suçlanmamızdır. Anlamıyorum. Ortada bir Dreyfus sorunu vardı. Suçsuz bir insan. Kendisinin hiçbir suçu olmadığını bilen bir takım cellatlar tarafından işkenceden geçiriliyordu. Sonunda sorunu o hale getirdik ki cellatlar suçsuzu ailesine geri vermek zorunda kaldılar. Bugün gerçeği bilmeyen kalmadı. En berbat düşmanlarımız bile kapalı kapılar ardında her şeyi itiraf ediyorlar. Suçsuza kaldırılmış haklarının geri verilmesi, sırası gelince hukuksal bir formaliteden başka bir şey olmayacaktır. Şimdi artık Dreyfus'a gereksinmemiz yoktur. O artık özgürdür. Çevresinde kendisine yardımcı olacak yiğit ailesi vardır. O aile ki Dreyfus'un şerefinden ve mutlaka kurtulacağından asla kuşku duymamıştır. Bu duruma göre Dreyfus sorununu ne diye yeniden ele almak isteyebiliriz? Bu tutumumuzun bir anlamı yoksa bu hiç kimseye yarar getirmez. Bizim biricik isteğimiz Dreyfus sorununun ülkemizi yeniden güçlü kılacak ve huzuru geri getirecek biçimde çözüme bağlanmasıdır. Biz suçluların hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyoruz. Bunu oh olsun deyip sevinmek için değil, gerçek huzurun adaletle geleceğini halkın bilmesi için istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz, Fransa'nın kurtuluşu yarınki güçlerin dünkü güçleri yenmesiyle gerçekleşecektir. Gerçekçi kişilerin zora başvuranlar karşısındaki zaferi beklenen sonucu sağlayacaktır. Bunun içindir ki Dreyfus sorununun mutlaka adaletle sonuçlanacağını ve yarının cumhuriyetinin kurulmasına yardımcı olarak dersleri vereceğine kesinlikle inanıyoruz. Elbette ki bu derslerin gerektirdiği reformları gerçekleştirmek zorunlu olacaktır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, seçim kaygısıyla Dreyfus olayını ağızlara sakız yapanlar, kulakları doldurup halkı uyutanlar bizler değiliz. Biz yalnızca doğal yargıçlarımızı istiyoruz. Biz adalete herkesin umut bağlamasını, gerçeğin tüm ulusa huzur getirmesini istiyoruz. Dreyfus olayının Fransa'ya pek çok kötülüğü olduğunu herkes söylüyor. Oy toplamak amacıyla bakanlar bile bunu yineliyorlar. Dreyfus sorunu hangi Fransa'ya kötülük getirdi? Dünün Fransa'sına ise sorun yok. Gerçekten Dreyfus sorununun ortaya çıkmasıyla tüm eski kurumlar dağılıverdi. Eski toplumsal yapının onulmaz çürümüşlüğü ortaya çıkıverdi. O kadar ki eskiyi yıkmaktan başka çare kalmadı. Ama üzüntüye kapılmamız için hiçbir neden görmüyorum. Çünkü Dreyfus sorunu geleceğe yaradı. Yarının temiz ve sağlam Fransa'sının hazırlanmasına yardımcı oldu. Bu sorun ortaya çıkmasaydı iyileştirilmesi gereken hastalık hiçbir zaman bu denli belirgin bir biçimde dışa vurmazdı. Şimdi artık bizim amacımız Dreyfus sorununu yeniden ele almak değil, bu sorunun ortaya çıkardığı azgın hastalığı iyi etmektir. Ancak çok önemli bir amaç, kesin bir zorunluluk daha var. Af sonucunda yalanla ve sözcük oyunlarıyla her şeyin çözüme bağlanacağı umuluyor. Oysa bu tavırla en sonunda yazgımız Almanya'nın her şeyi açığa vurup vurmamasına bırakılmış olacaktır. Gerçek yurtseverleri tasalandırıp uykularını kaçırması gereken bu korkunç durumu daha önce de birçok kereler anımsattım. Bu sorun karşısında tüm yurtseverler Dreyfus olayının köklü ve kesin bir çözüme bağlanmasını istemelidirler. Çünkü Fransa'nın kurtuluşu, şerefi ve yaşaması için alınacak bir önlemdir bu. Bugün artık sesimi adam akıllı yükseltmek gerektiğine göre konuşacağım. Esterhazy'nin Alman askeri ateşesi Bay Schwarzkopf'e sağladığı birçok belgenin Berlin'de Savaş Bakanlığı'nda olduğunu herkes biliyor. Orada her türlü belge var, notlar, mektuplar gibi. Bu arada Esterhazy'nin şeflerinin hiç de iyi bir örnek olmayan özel yaşamlarını ayrıntılarıyla anlatan bir dizi mektubunun da orada bulunduğu söyleniyor. Daha başka belgeler de var. Bunlardan en önemsizi bile Dreyfus'un suçsuz olduğunu, savaş konseylerimizin suçsuz çıkardığı kişinin ise açık seçik suçlu olduğunu ortaya koymaktadır. İki savaş konseyimizin bu kişinin suçlu olduğunu bile bile onu temize çıkardıkları anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında yarın Almanya ile Fransa arasında bir savaşın patlak verdiğini düşünelim. O zaman önümüze tüyler ürpertici bir tehlike çıkacak. Daha bir tek kurşun atılmadan, savaşa girişilmeden Almanya Esterhazy dosyasını bir broşür halinde yayınlayacak ve biz kendimizi savunmak olanağını bulamadan tüm dünyanın önünde yenik düşeceğiz, savaşı kaybedeceğiz. Bunu kesinlikle söylüyorum, vatan yıkılmak üzere, artık yalancılar ve sahtecilerden meydana gelen bir ulus halini aldık. Çoğu zaman tüylerim ürpererek bu durumu düşündüğüm oldu. Her şeyi bilen bir hükümet nasıl olur da böylesine bir tehlike karşısında kalmayı bir an olsun kabul edebilir? Ülkenin huzur istediği bahanesiyle nasıl olur da ağızlara kilit vurmaktan söz edebilir? Bu tavrın sağduyu ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Dahası şunu açıkça söylüyorum ki, her türlü olanaklarla durumu hemen açıklığa kavuşturmaktan kaçınmak, umulmadık bir yıkımla her şeyin düşman tarafından aydınlanmasını beklemeksizin, olup bitenlere ışık tutmaktan sakınmak vatana ihanettir. O suçsuz insan eski saygınlığına kavuşunca ve gerçek suçlular cezalarını bulunca Almanya'nın bize karşı elinde bulundurduğu silah o an kırılmış olacaktır. Çünkü o gün Fransa kendiliğinden yanılgısını kabul edip düzeltecektir. Sözün kısası af gerçeğe açılan kapıların sonuncusunu da kapamaktadır. Her zaman yinelediğim gibi olaya bir tek sözle ışık tutabilecek durumda bulunan tek sanık Bay Schwarzkopf'i dinlemek istemediler. Versay Ağır Ceza Mahkemesi'nde benim tanığım olmasını ve istinabe yoluyla dinlenmesini istiyordum. Onun en sonunda gerçeği söylemekten kaçınmayacağından ve elindeki belgeleri ortaya koyacağından emindim. En kesin çözüm yolunun bu olduğu kuşku götürmez. Sorunun feci bir olay sonucunda çözümlenmesini beklemektense onu şerefimizle sonuca bağlamalıyız. Komisyonunuzun karşısına çıktığım zaman bana ima yoluyla söylenenler karşısında dondum kaldım. Eğer gerçek tıpkı mendilim gibi cebimde değilse bu denli direnmeksizin affa razı olmalıydım. Bakanlar Kurulu Başkanı adına bana elimde yeni bir kanıt olup olmadığı soruluyordu. Böyle bir soru karşısında Bakanlar Kurulu Başkanı hesabına şaşkınlık duymamak elde değildi doğrusu. O başkan ki gerçeğin insanın cebinde mendil gibi taşınmadığını, ancak sorgularla, kanıtlarla ve savunmalarla ortaya çıkarıldığını çok iyi bilmektedir. Ne var ki ağzıma kilit vurmak ve şimdi cebimde aranan gerçeğin ortaya çıkarmama engel olmak için yapılanlar anımsanınca, bana yöneltilen isteğin olağanüstü alaylı havası kolayca anlaşılmaktadır. Komisyonunuzun başkanına olup bitenleri bildiğimi, gerçeği ortaya koyan belgelerin bende olmadığını ama işin iç yüzünün nereden öğrenildiğini çok iyi bildiğimi söyledim. Bay Schwarzkopf'in dinlenmesini istediğim zaman buna engel olunmamasını rica ettim. Böylece Dreyfus sorunu sona erecek ve Fransa en korkunç yıkımlardan kurtulmuş olacaktı. Durum tüm açıklığıyla ortada olduğu halde af yasasına oylarınızı veriniz sayın senatörler, yükselen sesleri boğma işini tamamlayınız. Ama unutmayınız ki günün birinde Fransa dünyanın önünde alçalır, onurunu yitirirse bu sonuç sizin eseriniz olacaktır. Bu mektubun sizi sarsıp etkileyeceğine inanacak kadar saf değilim sayın senatörler. Af yasasına oy vermeye kesin kararlı olduğunuzdan bir an kuşku duyamam. Vereceğiniz oyları önceden bilmek çok kolay. Çünkü bu oylar gevşekliğiniz ve güçsüzlüğünüzden oluşacaktır. Başka türlü davranmayı göze alamadığınız için başka bir çıkar yol bulunmadığını sanıyorsunuz. Bu mektubu sırf yazmış olmak onurunu duymak için yazıyorum. Ben kendime düşen ödevi yaptım. Sizin görevinizi yerine getireceğinizden kuşku duyuyorum. Bir hakkı geri alma yasası adli bir cinayetti. Af yasası ise vatana ihanet, cumhuriyeti en kötü ellere bırakmak olacaktır. Oylarınızla affı yasallaştırabilirsiniz. Ama unutmayın ki çok geçmeden bunun cezasını çekeceksiniz. Yine unutmayın ki çıkardığınız yasadan ileride utanç duyacaksınız. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 165.